Gençlerin Haftalık Gündem Podcast'ına hoş geldiniz. Yanımda Emirhan Döngel ve Özkan Erdem var. Bu hafta da Levent Pekcan yok. Kendisi rahatsız biraz. O yüzden katılamadı. Ona da buradan geçmiş olsun diyelim. 1 Ağustos 6 Ağustos arasında konuşacağız. Nasılsınız arkadaşlar?
Ben Eric Murat. Sen ne yapıyorsun? Neler yaptın bu hafta?
Bu hafta çalışmaktan başka bir şey yapamadım. Özkan da yurt dışındaydı.
Türk Telekom'un bir basın gezisi var. Oradaydım. Bir günlüğüne geldim. Birkaç haftadır da podcastlerde yer alamıyorum.
Evet. Seni merak etmişler.
Evet. Bu hafta inşallah
konuşacağız. Teknik seyri bırakıyor mu acaba?
Ha yok yok öyle bir şey. Bırakır mıyız canım?
Şimdi iki aydık aslında gündem hareketsiz. Biz de çok uzatmadık. Yine Türkiye gündemi ve dünya gündemi şeklinde ayırdık. Birincisi az önce söylediğim Türk Telekom'un yeni atalımı. Diğeri yıllık telsiz kullanım ücreti ön ödemelere de girmiş vaziyette. Yine önemli konulardan bir tanesi 22 Ağustos. Herkes Ağustos'u bekliyordu ama 22 Kasım'a erteleniyor. Bunu konuşacağız. Dünyaya geçeceğiz. İkinci nesil Asus iPad Transformer'ın haberi var. Nokia 500'den bahsedeceğiz. Facebook'un mesajlaşma sisteminden bahsedeceğiz. Steve Jobs ölünce Apple biter diye bir haber çıktı. EA yöneticisinden. Ondan bahsedeceğiz. Ekran kartı pazarında Intel %60'ı geride bıraktı. Bundan bahsedeceğiz. Oyun kısmında Ubisoft'un Gamescom'a hangi oyunlarla katılacağı açıklandı. Ubisoft'ta çok sağlam oyunlar var bu sene. Onlara bakacağız. Battlefield'da tarafından yine bir açıklama geldi. Call of Duty gibi her yıl çıkmayacakmış. Ona bakacağız ve haftanın Steam fırsatlarıyla da programı kapatacağız. Şimdi Özkan'la başlıyoruz. Çünkü Türk Telekom'un yeni atalımını yerinde takip etti Almanya'da. Öncelikle organizasyondan bahset istersen.
Yani Türkiye'den epey bir gazeteci gitti Murat etkinliğe. Etkinlikte şununla ilgiliydi. Türk Telekom Almanya'da bir şirket kuruyor ve artık Almanya'da GSM hizmeti vermeye başlıyor. Türkiye'de değil bu arada. Türk Telekom Mobile adıyla. Bunun duyurusu vardı. Bunu izlemeye gittik. Şimdi olay şu. Türk Telekom Almanya'da yaşayan 3 milyon Türk için Türkiye'li konuşmalar için ucuza hizmet vermek istemiş ve bunun için Türk Telekom Mobile diye bir şirket kuruyor. Almanya'da altyapı olarak Telefonica şirketin yani O2 olarak bizim bildiğimiz Avrupa'nın birçok ülkesinde bulunan bir firmayı kullanıyor. Onlarla beraber işbirliği yapıyorlar.
Bu işbirliğinin bir yüzdesi bilmem nesi var mı ya da nasıl bir şey?
Yani şöyle Telefonica taşeronluk yapıyor. Türk Telekom ise pazarlama marketingini yani isim duyurusunu satmasını falan yapacak. Yani kar marjının çoğu aslında yine Türk Telekom'a gidiyor diyebiliriz. Şimdi Türk Telekom'un dediği şey ne? Şu, siz Almanya'da yaşayan bir Türkseniz ve Türkiye'yi arıyorsanız ki ellerinde bazı enteresan istatistikler var. Mesela bir toplam Türkiye'de Almanya'da yaşayan Türklerin Türkiye yaptığı iletişim harcamaları 1 milyar euronun üzerinde senelik. Türk Telekom'un amacı buradan pay kapmak. Türk Telekom Mobile kartını alıyorsun yurt dışında GSM. Oradan Türkiye'deki yerel hatları ve Avia abonelerine oldukça uygun fiyattan arıyorsun. Diğer GSM operatörüne yine rekabetçi fiyatlardan arıyorsun. Türkiye'deki altyapıyı Avia veriyor. Dolayısıyla Avia çünkü Türk Telekom'un şirketi. Onun kuruluş şirketlerinden. Fiyatlar işte sınırsız konuşma gibi paketleri var Türk Telekom'un. Mesela 100 flat dedikleri işte Türkiye'deki diğer GSM Vodafone Türkcell 100 dakika arayabildiğin yerel ve avya abonelerinin sınırsız arayabildiğin mesela 20 euroluk paket var bir de 30 euroluk paket var. Ya da işte ön ödemeli yani kontrollü de.
Buna şey var mı? İnternet var mı?
İnternet ayrıca ücretlendiriliyor. Onun için de 30 cent megabyte başına bir ödeme yapmak gerekiyor. Ama tabii burada amaç internet değil. Evet. Şimdi bu pakette belki iş adamları için bu mantıklı olur. Çok sık oraya gidip gelen, oradan buraya aramaya ihtiyacı duyan iş adamları için. Fakat Almanya'da yaşayan Türkler Türkiye'yi ucuz arama ya da ücretsiz arama derdini zaten çözmüş durumda aslında.
Nasıl çözmüşler?
İşte Skype üzerinden ya da VoIP Stand gibi diğer ekstra uygulamalar yüzünden yani VoIP olayını çözmüş durumdalar. Dolayısıyla bu paketlere oradaki kullanıcılar ilgi gösterecek mi açıkçası ben çok
ama Telekom'un elindedir net rakamlar var sonuçta.
Rakamlar var ama sadece yapılan harcamanın tutarı. Yani o kadar belki de gözükmeyen, belki potansiyel 10 milyar dolardır da 9 milyar dolarını insanlar ücretsiz olarak konuşarak zaten o bütçeyi bitiriyordur. Yani Türk Telekom çok iddialıydı fakat gazetecilerin birçoğu bu şeye inanamadı, inanmadı yani konsepte. Tutacağını pek düşünmüyor gazeteci arkadaşların çoğunluğu. Ben ise oradaki yaşayan Türk vatandaşları yerine orayla çok sık iş yapan insanların işine yarayacağını düşünüyorum bu paketin, bu atılımın. Türkiye'de ise mesela bu paketler satılmıyor olacak şu anda. Sadece Almanya'dan alabiliyorsun ama Türkiye'ye geldiğinde çalışıyor. Gibi bir Türk Telekom'un atılımı.
Valla bence mantıklı bir iş olmuş ve başarılı olacak diyorum ben.
Bana çok mantıklı gelmedi arkadaşlar aslında. Çünkü sonuçta her halükarda bir tane ekstra cihaz, ekstra karttan bahsediyorsun. İnsanlar zaten bu Skype gibi yöntemlerle çözüyorsa başka bir şeye gitmeye çok hevesli olmayabilir diye düşünüyorum.
Özkan, şeyle ilgili bir bilgi var mı? Sen bu kartı aldın yurt dışında. Hı hı. Hadi Türkiye'yi hallettin. Almanya için de?
Almanya için de yine
fiyatlar
benzer tarifelerden, evet.
Dolayısıyla,
ama rakiplere göre yine pahalı.
Rakiplere göre pahalı.
Tabii, rakiplere göre pahalı. Ya Almanya için, yani bu sistem tamamen Almanya'dan Türkiye'yi aramak üzerine kuruldu. Başka hiçbir şey yok. Hı. Hedefi yok. Ya internete bağlanan kullanıcıysan yine mantıklı değil. Çünkü yani o zaman internet pahalıya geliyor.
Emirhan'ın dediğine mi geliyoruz? Yani iki tane kart taşıma gibi durum mu söz konusu olacak?
Yani uzun vadede baktığın zaman evet. Pardon, kısa vadede evet. Uzun vadede belki o numaranı işte herkese verebilirsin, konuşabilirsin mesela ama
Almanya içinde pahalıysa bunu yapmak pek istemeyeceksin mesela.
Yani açıkçası şey, sistem çok böyle parlak gibi gelmedi bana.
Sen ikna olmuşsun tamam.
Ben ikna olmadım. İkna olmadım.
Ya şöyle, bir kartla ben Almanya'da konuşabiliyorsam çok fazla kazık yemeden ve Türkiye'yi de arayabiliyorsam mantıklı olur da eğer Emirhan dediği gibi iki tane kart taşımam gerekirse o zaman uğraşmam tabii ki. Ben de Skype'ın zahmetine katlanırım.
Evet, şimdi şeyler belli değil mesela. Aslında belli de Almanya'daki yerel telefonları da ücretsiz arayabiliyorsun bu paketten. Ama Almanya'daki GSM operatörlerine o işte sınırı açtıktan sonra mesela 100 flat dedikleri tarif, 100 dakika geçtikten sonra ne kadar ekstra ücret bindirilecek o belli değil şu anda. Yani orada çok fazla konuşuyorsan, 100 dakika geçtikten sonra da dakika başına çok fazla bir para ödüyorsan o mantıksız yani, mantıklı olmayacak.
Ben bir Almanya'da yaşayan ve akrabaları Türkiye'de olan biriysem hesabımı şuna göre yaparım. Bakarım Almanya'daki konuşmamı ne kadar etkiliyor bu paket. Baktım ki çok etkilemiyor. Oh, Türkiye'ye de ekstradan konuşma avantajı sağlıyor. O zaman geçelim.
Tabii ama ki.
Almanya'yı çok riske atıyorsam, Almanya içindeki konuşmamdan bu sefer yani Türkiye'den kar ettiğini Almanya'ya verirsen yine olmaz. O yüzden bence bu paketin başarısı Almanya'daki tarifeye bağlı.
Yani şöyle, şimdi eğer işte VoIP üzerinden çözmemişse bir kullanıcı, orada bir kitle var bunu alacak ama VoIP'le bu işi çözen kişilerin ben hiç yani düşüneceklerini bile tahmin etmiyorum.
Öyle de şimdi cep telefonunun konforu da başka ya. Yani cebin yolda yürürken Türkiye'yi arıyorsun işte. Hakkında anneni arıyorsun, babanı arıyorsun. Öteki türlü bir...
Dediğim gibi orada şey var. Konuşma kalitesi çok önemli. Şimdi mesela Skype ya da diğer VoIP yazılımları yaptığın görüşmenin kalitesi inanılmaz iyi. Gecikme yok vesaire.
Tabii.
Şimdi biz kartı denedik mesela. Orada ben işte paket vermişlerdi bana. Ön yüklü. 7 euroluk paket işte kontür yüklemişler. Çok gecikmedi. Yani adam akıllı konuşamıyorsun tabii. Yani Türkiye ile. Şimdi bir taraftan Skype gibi kendini ispatlamış, sorunsuz, gecikmesi olmayan mükemmel çözümler varken bir taraftan, diğer taraftan ilk belki gecikme sorunu uzun yani çözemezler, doğasında var. Yani çünkü sen uluslararası bir konuşma yapıyorsun. Yani buna insanlar ne kadar tahammül edebilir? Alıştıkları konfordan?
Tabii teknik sorun varsa o ayrı bir konu tabii.
Dediğim gibi ben en çok bu işin, yani bu sistemin iş adamlarına yarayacağını düşünüyorum.
Bakalım, zaman içinde göreceğiz zaten. Zamanla test edilecek bir şey bu.
Evet.
Diğerine geçiyorum. Şimdi yıllık telsiz kullanım ücreti ön ödemelilere de girdi.
Yıllık telsiz kullanım ücreti ne aslında, evet, diye başlıyor.
Oradan başlamak lazım.
Aslında faturalar, bu devlete ödenen bir ücret.
Doğru.
Hani yıllık X miktarı 12 lira gibisinden bir fiyattı, sonra zam geldi. Devleti telsiz kullanım ücreti adı altında bir vergi türü bir ücret ödeniyor. Sabit bir şey bu. Normalde operatörler bunu ön ödemeli kullanıcılar için kendileri karşılıyordu. Ama faturalılardan tahsis ediyorlardı. Son dönemlerde bir zam geldi falan bir şey derken sonunda ön ödemelileri de yansıtmaya karar verdiler. Bunu nasıl yapacaklar? Uygulamalar operatöre göre değişiyor. Mesela Turkcell numara taşıyanlarınkini biz ödeyeceğiz 12 ay ya da yıl sonuna kadar bir yıl boyunca diyor. Sanırım Abea numara taşıyanlar artı eski kullanıcılardan almayacağız, yenilerden alacağız diyor. Değişiklik sadece şeye yönelik. Kontrol gibi hesaplara yönelik. Burada bir de itiraz var. Zaten daha önce de vardı. Telsiz kullanım ücretinin zaten olması gereken bir şey olduğuna yönelik. Diyor ki TÜBİDER diyor galiba bunu. Telsiz kullanım ücreti bir frekans tahsis edilen bir şey içindir. Ama bir GSM numarasında sadece bir numara var. Veri tabanına giriliyor. Bir frekans tahsis falan olmuyor. Dolayısıyla bu telsiz kullanım ücreti GSM'e zaten uygulanabilir bir şey değil diye de bir itiraz var.
Ya şimdi ödediğimiz vergiler yetmiyormuş gibi. İşte %18 KDV, %20 özel tüketim vergisi, %8 TRT katkı payı.
Evet, o, ya o TRT'nin katkı payı nasıl ciğerimi yakıyor benim. Sizde de oluyor mu bilmiyorum. Çünkü veriyorsun o paylara, aldığın hizmete bak. İzlediğin kanallara bak. Rezalet.
Rezalet ya. Yani.
Maalesef.
Ama işte orada şey, bir de şey vardı orada. Bu haftaydı sanırım. Yine koyuyordum, koymaktan vazgeçtim. Bu vergileri bizim PC Labs'a karşılaştırmış habercimizlerden yurt dışındaki vergilerle. Hani Ramazan vakti insanlar küfür etmesin diye koymadım ben onu. Oradaki sorun şey ama hani vergiler falan filan bir yere kadar da bu şekilde kafaya göre neredeyse bir ücret ve hani anlamı da olmayan bir ücret. Vergi, hadi vergi alacağım der, alır. O ayrı bir konudur. Sonuçta bu şey olacak. Ön ödemelilerde aldığın zaman kontörü ya da TL yüklediğin zaman aylık 1.1 lira gibisinden bir ücret düşecek. Eğer düşemiyorsa bir sonraki aya borç olarak yansıtacak.
Kaç para bir şey bu, belli mi yani?
13 lira mı? Yıllık yani? 13 TL civarında. Ya aylık 1 lira ekstradan 1 TL
evet,
gibi bir rakam.
1.1 lira düşülecekmiş yüklediğimiz TL'lerden.
Tamam. Şimdi diğer konuya geçiyorum. 22 Ağustos olayımız beklerken heyecanla ertelendi.
Ertelendiden ziyade değişiklikler var bu arada. Geçen hafta bahsetmiştik hatırlarsanız, evet, değişikliklerden. İki tane profil indirilecek. Standart
olumlu yönde değişimler var.
Çok olumlu yönde değişimler var. Yani benim kafamda yine bir iki tane soru işareti var belki ama internet kurulumu önerisi çok başarılı bence. Eskisiyle kıyasladığımız zaman. Bu 3 aylık deneme sürecine girecekmiş. Yani 22 Ağustos'ta yine bir şey başlayacak. Bu bir deneme süreci olacak. 3 ay kadar, 22 Kasım'a kadar sürecek. Ondan sonra gerekiyorsa revizyonlar yapılarak herhalde sürdürülecek.
Şimdi temelde ne var mesela? Şimdi bu filtre uygulaması ikiye indiriliyor. Standart ve çocuk aile olarak.
Aile ve çocuk.
Aile ve çocuk olarak indiriliyor. Ve standart paket var. O filtre olayı zaten baştan duyurulduğunda çok aslında saçma olduğunu biz konuşmuştuk, etmiştik. Şimdi işin ilginç tarafı bir de şu. Bu 22 Ağustos olayı gündeme geldiğinde bazı basın mensubu arkadaşlar şey dediler, ya öyle bir şey olmayacak. Halbuki şu anda 22 Ağustos'un 22 Kasım ertelenmesi ve olayın hafifletilmesi bunu bağırıp çağıran, üzerine giden gazetecilerin
ve toplulukların aslında.
Evet, toplulukların sonucunda olan bir şey bu. Bunun kenarına not ederim. Yani arkadaşlar çıkıp şey demesinler lütfen. İşte biz zaten böyle olacağını biliyorduk. Herkes sussaydı başımıza dert olurdu.
Ki yani bu bir hani birinin çıkıp da söyledi hani şöyle yapacağız böyle yapacağız dediği bir şey değil. Bu resmin yazılı bir belge bu. Evet. Bir düzenleme bu.
Evet.
Öyle saçma iş olmaz.
Bakalım göreceğiz ne olacağını. Bir şey mi söyleyecektin Emre?
Yok yok, hayır, devam edebiliriz.
Tamam. Şimdi dünya gündemine geçeyim. Bu beni ilgilendiren bir haber daha çok. Asus IP Transformer'ı ikinci nesile taşıyacakmış. Zaten benim kulağıma gelen bilgiler Eylül-Ekim gibi çıkacağını gösteriyordu. Şimdi şeyi bilmiyoruz tabii. O sürede, o çıkış süresinde Tegra 3 denk geliyor. İçine eklenir mi, eklenmez mi o belli değil. Ama 3G'nin nihayet herhalde bu defa ekleneceği söyleniyor. Bir de yine bir dedikodu var. Geçenlerde açıklamıştı. Telekom biliyorsunuz bu işi artık yapıyor Zoom'la, Motorola'yla. Buna yeni tabletler eklemeyi düşünüyorlar. Bunu da açıkladılar. Hatta görüştükleri firmalardan bir tanesi de Asus'muş.
Kısacası Transformer olacak muhtemelen.
Evet, yani Transformer'ın Telekom üzerinden satışı gibi bir şey bile olabilir yani. Onların açıklamalarına
göre. Ama 3G'si olmayan bir tabletin Telekom üzerinden satılıyor olması ne kadar...
İkinci nesli sırf o yüzden
evet, şey koyuyor. İkinci nesil için geçerli olacak herhalde.
Ama şimdi mesela Asus biraz da ayıp ediyor. Diyorlar ki işte Eylül'de çıkacak. Şimdi işte haber çıktı. Tegra 3'ü bekliyoruz bilmem ne. İşte yeni yıl dönemine yaklaşalım. Mesela şimdi Eylül dedikleri tarih. Kim yeni yıl dediğim tarih aslında Kasım. Arada 2 ay atarsa bu yine fiyasko olur. Şundan dolayı zaten bir kere 3G'siz çıkartması Asus'un baştan çok yanlış.
Ya bu nasıl bir akılsızlıktır ya?
Kötü bir hareketti yani.
Evet. Bakalım yani ben şey süre olarak sadece şöyle bir şey olacak. Şimdi gidecek 3G'yi koyacaklar. Eylül'de de sattılar diyelim. Eylül-Ekim civarı Tegra 3 çıkacak. Bir başkası Tegra 3 ile getirecek. Şimdi bu sefer de Tegra 3 çıktığı için almayacağız.
Evet.
Yani daha ben, çıktığı zaman eskiyecek halde.
Özkan'ın söylediği gibi Tegra 3 olabileceğini düşünüyorum aslında bakarsan. Çünkü o dönem tam şey hani duyuru, çıkış, release zamanı. Fakat bu tip ürünler tatil sezonunda işte yabancı, yurt dışı için, dünyanın geri kalanı için konuşuyorum. Noel tarihine doğru çok artar. Bir ihtimal şey olur. O tarihte bir böyle bir çıkış yaparlar. Ondan sonra geldiydi, gelmediydi, hazırdı, şuydu, buydu derken Özkan'ın söylediği tarihlerde
çıkarmış. Burası söylemedi deme, sen daha çok beklersin.
Ya öyle gözüküyor, evet. Şimdi Nokia 500 diye model gündeme girdi.
Hangi şimdi ben gündeme? Şöyle söyleyeyim sana. Nokia kesin adam olmaz bunu bir kere. şimdi bir kere en üst seviye telefonu şey yapalım. Nokia N8. Şimdi bugün 1000 liranın biraz üzerinde para vererek aldığım bir telefon N8. Kamera çekme performansından zerre lafımız yok. Mükemmel evet. Derecede fotoğraflar çekiliyor. Kompakt makineler rekabetler gündüz. Videosu yine inanılmaz. Ama gel gelelim ki işletim sistemi. Ya Symbian'la dokunmatik ekran işte iPhone ya da Android ile rekabet edecek olmuyor. Olmuyor yani. Ne kadar zorlasalar da olmuyor. Bunun olmayacağı Nokia 58 çift sıfırdan belliydi. Nokia inat etti. İşte halen yersiz kilitlenmeler, ekran kararmalar işte gibi saçma sorunlar halen en üst seviyede bile Nokia'nın şeyini bırakmamış durumda. Nokia'da şimdi ilginç bir telefon çıkartıyor. Nokia 500 diye. Yine Symbian tabii ki. Symbian anla. Bu arada Windows 7 Mobile nerede diyebilirsiniz.
Nerede?
Yok. Acaba fake bir birleşme böyle miydi? Onu da ben merak ediyorum. Şimdi Nokia bu yeni modelle şeyi değiştiriyor. Bir kere telefon modellendirme isimlerini değiştiriyor.
Evet.
Eskiye dönüyor.
Eskiye dönüyor.
Eskiye doğru gidiyor. Rakam olarak işte 1'den 9'a kadar rakam arttıkça işte ödeyeceğiniz para ve özellik artıyor. Nokia 500 200 euro'nun altında bildiğim kadarıyla bir fiyata sahip olacak gözüküyor. 1 GHz işlemcisi var. İşte 100 gramın altında Symbian 3 destekliyor. GPS'i var, 5 megapiksel kamerası var. İşte, 150 euro artı KDV'lik bir rakıma hedefleniyor. Yani bu da Türkiye'de vergileri falan sayarsak 500-600 TL'yi bir rakam yapıyor. Tutar mı derseniz yani Nokia'nın bence üst seviyede şansı yok. Kesinlikle. Yani akıllı telefon segmentinde şu anda giriş seviyesi bir Android bile iyi bir ekrana sahipse kesinlikle Symbian'dan çok çok çok daha iyi. Nokia artık bir zahmet bu fiyat segmentinde bize Windows 7 ile telefonları sunsun.
Evet.
Kullanalım ve bu olumsuz düşünceler kafamızdan silinsin.
Teknoseyir'de böyle konuşup durmayalım. Biz sıkıldık.
Facebook mesajlaşma sistemini yenilemiş.
Ya bu aslında daha eski bir
evet, bu biraz olay.
Ama ben özellikle bunu gündeme ekledim. Mesela çünkü bende yeni etkinleşti. Birçok kullanıcı da muhtemelen yeni etkinleşmiştir.
Ya ben sürekli şeyi görüyorum. Ben de oradan şey yaptım. Eski haline döndürmenin yolları diye habire Facebook'tan mesaj geliyor. Kullanıcılarını paylaştı.
Ya önümüzdeki 10 yıl boyunca onu görmeye devam edersin muhtemelen. Şimdi yeni mesajlama sisteminde ne var? Şu var. Öncelikle Facebook'lu bir mail adresin var. Profil ad alıyordun önceden. Neydi işte? facebook.com/özkan.erden. Şimdi oradaki kısa isim senin e-mail adresin oluyor. özkan.erden@facebook.com adresine atılan mailler doğrudan senin Facebook'taki gelen kutusu mesajlara geliyor. Şimdi bazı kullanıcılar şunu sormuş. Ben ondan dolayı ekledim aslında. Facebook e-mail adresimi aldım. Yani e'si yok. Senin o mail adresin özkan.erden@facebook.com. Oraya mail atıldığı zaman sana ulaşıyor. Sen onun üzerinden mail atamıyorsun.
Sadece almak için.
Sadece almak için, evet. İkinci konu şu. Mesaj atarken artık arayüzü değişmiş. Yorumlarda şey gelmişti. Enter'a basınca mesajı gönderiyordu. Bunda da o özelliği etkinleştirebiliyorsun. Artı gönderdiğin mesajı karşıdaki kişiye telefonu kayıtlı SMS olarak da atabiliyorsun. Bu ani mesaj, hızlı bir şekilde bir şey yazmak gerektiği zaman mantıklı. Ücretlendirme kime şey alıyor onu bilmiyoruz tabii, geçiyor. Kim ödüyor parasını? Muhtemelen Facebook şey yapıyordur. Onların altyapısı vardır. Birçok kullanıcı yapacaktır yani bunun.
Ama sende biraz geç aktifleşmiş o ya.
Ben de evet. Bilmiyorum. Hatta eski kurt kullanıcılarındandım ama bir herhalde şey yaptı. Ben de geç aktif oldu. Ama birçok kullanıcı da yeni yeni gündeme geliyor. O yüzden şey çok soruluyor. Mail adresi nasıl kullanacağım diye. Evet, kullanım evet. Yok. Sadece mail alıyorsun orada. Tamam. O da senin gelen kutuna geliyor.
EA yöneticisinden enteresan bir açıklama geldi. Steve Jobs ölünce Apple biter diyorlar.
Eski EA yöneticisi, EA'in kurucusu Trip Hawkins'in bir açıklaması bu.
Apple'ın herhalde bir gözünü dikmiş orada CEO'da. Ondan dolayı herhalde bir...
Adamın zaten açıklamasının bir kısmı hani neredeyse öyle, hani ölse de kurtulsak der gibi bir şey. Hawkins şey demiş... Hani bakın demiş her kuruma, hatta her devlete bakın, tarihteki devletlere bakın falan diye böyle gerilere gitmiş. Roma İmparatorluğu'na kadar gitmiş. Hani zirveye eriştiği zaman neye benziyor sizce? Şimdi Apple'a bakın. Onlar da ona benzemiyor mu? Demiş. Yani bir felsefeye girmiş böyle. Sözün özü çok yükseldiler. Çok iyi yükseldiler. Çok iyi işler yaptılar. Fakat zirvedeler ve 1-2 sene sonra artık bunu koruyamayacaklar. Hele ki Steve Jobs hayatta. Apple demek Steve Jobs demek. Ve her şeyin etrafına döner. Kurmaylar ne kadar iyi olursa olsun Jobs'ın etrafına döner. Hiçbirimiz sonsuza kadar yaşayamayacağız. Umarım kendisinin ömrü uzun olur gibisinden tuhaf bir açıklama yapmış. Siz ne diyorsunuz? Bu Apple eşittir Jobs. Hani zaten vallahi, Jobs hastalandığı zaman hisseler direkt düşmüştü biraz.
Evet. Açık söylemek gerekirse yani bu mesela tablet ölü bir şeydi, platformdu. Daha önce vardı sonuçta. Ama ne oldu? Apple'da birden yeniden doğdu. Şimdi bunu yeniden doğuşunu yapan startı veren Steve Jobs'a tabii ki o giderse bundan sonraki buluş ne olacak? Ya da olur mu? Orası biraz benim açımdan da soru işareti olur.
Ya şimdi ben orada şöyle düşünüyorum. İsimleri hatırlayamayacağım ama şey hatırlayalım. iPod'u bugün iPod yapan, ilk iPod'u evet. Tasarlayan kişi Apple'dan daha sonra ayrılıyor biliyorsunuz. Palm Pre'yi tasarlıyor. Palm Pre, işte daha sonra HP Palm'ı satın alıyor falan filan ama Palm Pre o kadar başarılı bir aletti ki tasarım ve kullanım olarak. Deneyen herkes şey demişti, çok iyi, kesinlikle çıktığı zaman alacağım, kullanacağım demişler. Fakat şöyle bir sorun vardı, ürün başarılı olmasına rağmen Palm'ın parası olmadığı için bu ürünü üretemedi. Yani üretti de, yani böyle geniş kitlere yayamadı, işte pazarlama çalışmasını yapamadı vesaire vesaire.
Özellikle pazarlamadan bahsetmemiz evet. Gerekiyor galiba burada.
Çünkü yani burada bu demek istediğim şey şu, sen ürünü çok iyi tasarlayabilirsin, yapabilirsin. Bunu yapacak kesinlikle kişiler var ama maddi güç olmadığı zaman... bunu gerçeğe dökmek çok güç. Apple tarafına dönelim. Şimdi Steve Jobs ya ben açıkçası şirketi nasıl yönetiyor kesinlikle bilmiyorum
tabii,
adam.
Bilmiyoruz.
Kimse bilmiyor. Yani kimse kalkıp da yorum yapıyorsa yanlış yapıyor. Şimdi adamın
tasarım bilmiyoruz.
Evet. Ya adam hangi rolde çok iyi? Tasarım konusunda mı devreye giriyor? Yoksa hakikaten yoksa yönetim anlamında mı çok başarılı? Ya da şirket içerisinde birlik beraberlik sağlama konusunda mı? Bunun hiçbirini bilmiyoruz. Dolayısıyla Steve Jobs gidince Apple nereden kaybedecek onu da bilmiyoruz. Evet. Benim fikrim şu, Apple'ın tasarımlarını yapanlar kesinlikle Steve Jobs falan değil. Ben tasarımını yapan hep zaten videoları falan var çıkıyor. O kişiler. Bu tasarımlar eğer doğru bir yöneticiyle Apple'ın parası da var, hayata döküldüğünde ben Apple'ın kolay kolay şeyden düşeceğini sanmıyorum.
Ben Steve Jobs'un rolünü şu olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi az önce tablete ondan örnek verdim. Tablet ölü bir platformdu. Buraya girmek büyük bir risk. Yeniden doğrultmak, onu diriltmek. Orada işte bu bizim yolumuz budur diyen adam bence Steve Jobs. Tablete giriyoruz, tableti dirilteceğiz.
Evet.
Bunu diyen kişi bence Steve Jobs sadece. Gerisi sonra tasarım ekibi senin dediğin gibi.
Bence konu pazarlamada daha çok yaz bitiyor. Çünkü tamam hani hepimiz burada bir şekilde Apple'a bulaşmış insanlarız ama benim gördüğüm Apple'ın tasarımlarında zekice konular var. Fakat bunlar yapılamayacak şeyler değiller. Mutlaka benim aklına gelir. Az önce verdiğim Palm Pre örneği. Fakat pazarlayamıyor insanlar. Apple mükemmel pazarlama.
Ama işte onu yapan yine Steve Jobs mı? Sorun o.
İşte bak oradaki nüans o. Steve Jobs giderse hani Allah gecinden versin mi diyelim bir şey diyelim. Giderse hani tasarım konusunda pek sıkıntı olmaz. Dediğin gibi birileri yapıyor tasarımı. Pazarlama konusunda sıkıntı olmazsa Apple artık şu saatten sonra düşmez diye düşünüyorum.
Yani Murat açıkçası EA eski yöneticisinin yaptığı açıklama işte biraz gündeme çıkayım canım sıkıldı gibi bir durum yani.
Sanırım ama şey olabilir o açıklamada birkaç bir şeyler daha var. Apple'ın dışarı kapalı yapısını eleştirmiş adam aslında bir yerde. Yani bunda ısrarcı olmasını da eleştirmiş. Belki de adam Apple'la ilgili bir şeyler yapmak istiyor fakat yapamıyor. O da olabilir.
Evet.
Ekran kartı pazarında Intel %60'ı geçmiş durumda. Bu çok ilginç bir şey. Hep bu enteresan gelir kullanıcıya. Ekran kartından bahsedersin, Intel hep birincidir.
Halbuki herkes şey diyor değil
evet,
mi?
Hani Nvidia
ve Nvidia falan
evet.
Ama aslında hep birinciydi.
Evet.
Üzgünüz.
Ve bir hep birinciydi, bir de pazar payını arttırmış. %60'a çıkmış ya, 54'ten. Çok ciddi pazar payı artışı bu.
Ya Entegre'den dolayı. O da özellikle laptop ve masaüstündeki o işte G ya, serisi.
Bugün sen kullanmasan bile işlemcinin içinde geliyor GPU.
Evet.
Yani zorla aldırıyorlar bize.
Eskiden sadece şeydeydi, hani Yonga setinde falandı. Evet. Şimdi işlemci ve bütün işlemcilerde var.
Şimdi geçen yalnız bu gibi. Sayım olayında bir trik var arkadaşlar. Şundan dolayı. Şimdi mesela ben bir laptop aldım. Üzerinde Core i3 işlemci var. Üzerinde Entegra grafik kartı var.
Öndeki işlemcide öyle bir şey var değil mi?
Bir de bir de ayrıca üzerinde atıyorum Radeon'un kartı geliyor. Doğru. Şimdi benim aldığım kartı ikisi de yazıyorsa
evet.
Haneye Intel hiçbir zaman düşmeyecek demektir bu.
Kesinlikle.
Şimdi dolayısıyla bu artış acaba bundan kaynaklı mı? Çünkü bir önceki nesilde her işlemcide dahili grafik
evet,
yoktu.
Yoktu.
Ben böyle olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden böyle ciddi bir artış olduğunu tahmin ediyorum.
Evet evet. Yalnız şimdi normal, hiç normal değil yani şu.
Ama bir yandan da şu var. AMD ile Nvidia'nın pazar payları düşmüş. Yani 21'den 24'e.
Bu da onu gösteriyor aslında.
24'ten 21'e düşmüşler.
Ama bir dakika zaten toplam rakam artıysa eğer diğerlerinin payı değişmediyse de çok az düşmüşse bile o şeyler büyümüş olacaktır rakamlar. Düşünsene %, eskiden %24 işte 20'miş Nvidia AMD. Bu seneki bu ölçümdeki birim sayısı çok daha fazla. 100 küsur birim. Dolayısıyla şimdi, payları azalacak.
Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi geçtiğimiz sene %24'müş. Bu sene %20. AMD ile ilgili konuşmuş. %21. Fakat AMD cirosunu arttırmış olabilir.
Olabilir tabii.
Öyle de bir haber vardı bu arada arkadaşlar.
Çünkü bu burada aslında firmalar pazar payları tabii ki önemli ama
o kadar da değil. Para kazanmıyorsa.
Para kazanmak burada hedef olan. Yani bir önceki seneye göre daha fazla ciro, daha fazla kar varsa firmalar genelde memnun.
Yani benim orada tabii Intel'in senin dediğin muhtemelen öyle de yani şey gibi çekti. Hem AMD hem Nvidia düşmüş. Hani biri birinden pazar payı alıp yükselmemiş.
Evet.
İkisi birden düşmüş.
Yani bence o matematiksel bir şey ya sanki.
Matrox'un oranlarına bakar mısınız? 10.000'de 4.
Çok Matrox hala var değil mi?
Evet. Niye var acaba? Yani
muhtemelen ikinci el pazarındaki sirkülasyon onlara bir
onunla bir fotoğraflar mı yapsak arkadaşlar ya?
Var var. Bölüm geliyor onunla ilgili. Muhtemelen.
Var. Levent abininki duruyor bildiğim kadarıyla. Hı. Şimdi bütün dünya gündemimizi bitirdik. Oyunlara geçeceğiz. Şimdi Ubisoft Gamescom var buralar. Oraya artık firmalar şeylerini açıklıyorlar. Hangi oyunlarla katılacaklarını açıklıyorlar. Onun listesini yayınladılar. Oraya bakacağım şimdi. Bir de Battlefield'ın bir açıklaması geldi. Önce ondan başlayayım. Çünkü en kısası o. Battlefield Call of Duty gibi her yıl çıkmayacağını açıkladı. Orada da yine taş attılar Call of Duty'ye. Çünkü Call of Duty bir de yani her yıl çıkmıyor ama yani her yıl çıkmasını bırak. Bir de sürekli DLC çıkartıp duruyor. Battlefield'ın taktiği biraz daha farklı olacakmış. Yani onlar bir tane oyun çıkaracaklar herhalde. Yani ki biliyorsun Battlefield 3 bayağı farklı
evet,
geliyor
evet,
yani.
Evet.
Ciddi farklı. Call of Duty oyunları her sene çıkıyor ama görsel olarak falan genelde aynılar. Motorlar fazla bir şey değişmiyor.
Battlefield'da öyle bir Battlefield'ı gördü şey hani hangi film dedi?
Yani film doğru söylüyorsun. Şimdi Battlefield 3 de herhalde muhtemelen bir kere çıkacak ama DLC'lerle falan gidecek gibi gözüküyor.
Ya ben şimdi oyun dünyasına çok uzağım. Ya 1992'de Mortal Kombat ve Clash of Persia'dan yana belki oyun oynamadım ama benim gördüğüm şey şu. Sanki artık güncel oyunları her sene çıkartmak yerine multiplayer üzerine gitmeleri daha ve öyle de gidiyor gibi.
Öyle gözüküyor tabii.
Yani evet. Alıp single player bir günde bitiren
tabii tabii.
Ya maalesef 2 saatte bitiriyor şimdi. Aynen, karşımızda evet. Oturuyor da. Halbuki devam ettiren onu multiplayer.
Evet. İşte Call of Duty multiplayer ağırlıklı olmasına rağmen hem oyunu yeniliyordu hem de bir sürü DLC çıkarıyordu. Hı-hı. Şimdi Battlefield'ın açıklaması yani oyun çıkacak 3 hani bir sonraki sene 4'ü beklemeyin diyorlar.
Evet.
Muhtemelen yine multiplayer'dan
DLC'den indirilebilir içerik parayla.
İçerikle devam edecekler evet.
Paralel olması şart mı?
Şart değil tabii canım. Bedava da olabilir.
Beleş veren var.
Hala çıkıyor beleş veren ama evet. Artık o iş bir kazanç kapısı oldu yani.
Evet. Steam'de zaten şey onlar sık sık hani ucuz da şeyler olduğu için nispeten
evet.
Sık sık da şey giriyor indirime giriyor.
Hatta bu hafta da bir şeyler var söyleyeceğiz biraz sonra. Şimdi Ubisoft'un az önceki listesinden bahsedeceğim. Might and Magic Heroes. Onu 6. oyunu. Ondan katılıyor. Yani bir liste uzun. Sadece hani şeyleri söylüyorum. Gözüme çarpanları. Tom Clancy'nin Ghost Recon Future Soldier. Bundan geliyor. Bunu merak ediyorum ben. Far Cry 3 geliyor. Bilmiyorum. Siz gördünüz mü onu?
Aa, görmedim ben. Kaçırmış mı?
Şeyde fuarda vardı. Yine bir tropik bir ortamda geçiyor. Yani geçiyor ama ada ortamı değil bu sefer ama yine o tarz bir şey. Şeyi merak ediyorum. Driver San Francisco. Driver biliyorsun. Bizim ta Amiga'lar zamanında oynadığımız oyundu. Şimdi yeniden gündeme geliyor. Assassin's Creed Revelations orada yine göreceğe çıkacak. Yani bu oyunlar hakkında ciddi miktarda video ve oyun içi görüntüler yağmur gibi yağacak. Herhalde Majid'le bununla ilgili bir program
yapacak. Ben açıkçası Ghost Recon serisini çok merak ediyorum. Çünkü ilk versiyonu okumuştum diyorum. Kitabı da vardı. oynamıştım da. Ya biraz önce biraz şey yaptım aslında. Bolkes'ten saldım. Mortal Kombat'tan sonra tabii birkaç oyun oynadım. Bir tanesi Ghost Recon'du. Evet. Çok sevmiştim. İşte adamlara işte sen önden git sağa sola şey yap falan hoşuma gitmişti yani adamları
önden. Takım oyununu sevmişsin sen.
Evet. Burada bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Bir de online versiyonu geliyormuş.
Evet. O ilginç olacak aslında.
Evet.
Böyle bir bu tarz bir oyunda. Bakalım. Göreceğiz takipteyiz. Şimdi Steam'e geçiyorum. Burada yine güzel oyunlarımız var. Yani şeylerde QuakeCon indirimleri yapmışlar. Quake oyunlarında indirim var. Oraya baksınlar. Hani çok merak ediyorlarsa. ID Software'in oyunlarını. Hepsini $69 veriyorlarmış. QuakeCon Pack adında.
31 tane oyun var.
Evet, bayağı bir oyun var.
Herhalde şeyden başlıyor. Wolf and Wolfenstein.
Herhalde vardır
Wolfenstein içinde. Wolfenstein 3D'den.
Evet. Ve diğer haber Skyrim satışta işte. Steam'de. 59.99'dan. Onu da şimdiden söyleyelim. Tabii ön siparişte. $60. Yani satacak oyun pahalı oluyor. Bu yani bunun şeyini beklememek lazım.
O deli gibi satacak
hani
oyun.
$60 çıksın. 3 ay sonra ben bunu $30 alırımlık bir oyun değil bu yani. Evet. Bunu bu fiyattan alacağız yani. Ve hak ediyor da gerçekten. Bu arada QuakeCon peki hesaplamışlar $494 değerindeymiş. %86 indirimle $69.99 olmuş.
Baksana mı Doom 2.
Commander Keen var.
Abi Commander Keen dahil.
Evet. Fallout New Vegas da varmış içinde bak. Bu bayağı bir şey. Sırf ID Software değil. Oblivion bile var içinde yani.
Güzel.
Düşünebilir.
Eski oyunları böyle toptan alanlar var. Ben de sen de yapıyorsun Emre.
Evet, evet ben de
bir bakmakta fayda var yani. İçinde işe yarar şeyler olabilir.
Bunların bir kısmı bende var ama olmasa...
Quake'in ilk versiyonu bile var.
Tabii heretikler, şunlar bunlar. Yani Quake, ID Software'dan bunlar evet. her şey var ama ekstradan da işte...
Wolfenstein 3D de varmış. Evet güzel.
Evet. Ne zaman?
Pardon bu şey ama 3D olan.
2007 tarihlisi.
Evet.
Yani ilgilenenler Steam'den baksınlar. Hexenler var ben hatırlıyorum.
Aa, burada programı kapatmadan evvel şeyi de söyleyelim. Play Store açılımda hani şey demişler. Haziran yaz aylarında yüzlerce oyun olacak Play Store'da.
Evet demişler.
Şeyde bulunmuşlardı. Şu anda halen ben 2-3 oyun görüyorum satışta.
Yani onu şunun için söylüyoruz. Biz hani yazın Haziran hatta tarih vermiştik. Haziran'da tekrar bakarız diye.
Bakacağız tekrar.
Bir sonraki Haziran. 2012'de bakacağız herhalde. Kapatmadan asıl şeyi söyleyelim. Şu bizim hep her programdan sonra yapıyoruz ya. Bir teknoseyirle ilgili. Bir şeyler söylüyoruz. Şikayetleri dinliyoruz. Bizim introlarla ilgili yine kullanıcıların şikayetleri var. Intro değişecek. Hatta atıyorum reklam alırsak. Intro olmayabilir bile. Yani o tip şeyler de yapabiliriz. Onu daha karar vermedik. Bu hafta olmasa bile önümüzdeki hafta muhtemelen videolarda sesin kısıldığını göreceksiniz. Benden bu kadar. Siz bir şey söyleyecek misiniz?
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.